Merhabalar, bendeniz Metin Altınçekiç.
Bendeniz Vural Korkmaz.
Bugün Nurmesen Grubu'nun katkılarıyla yepyeni bir podcast yayınına başlıyoruz. Ve bugünkü konuğumuz DJ Kaan Gökman. Kendisine hoş geldin diyoruz.
Hoş bulduk, merhabalar. Umarım her şey güzeldir.
Teşekkür ederiz, her şey fevkalade. Nasılsınız?
İyiyiz vallahi. Tabii ülke olarak biraz böyle seçim dönemine girdiğimiz için biraz böyle ülke siyasi gündemle ön planda. Biraz müzik buralar geri planda maalesef ki, ama 14'ünden sonra herhalde tekrar normalimize döneceğiz.
Ben de aynı umuttayım. Ben de tabii bugün Türkiye'nin gündemini medyadan aynı şekilde takip ediyorum. Yani tabii burada inşallah her şey güzel olacak ama bu siyaset gündeminin akabininde aslında doğrudan sizinle başlamak istiyorum ve aslında ilk sorum en temelde, kaç yaşında müzikle bir araya geldiniz?
Şimdi ben ilk radyo açıldığı zaman ben 16 yaşındaydım muhtemelen.
16 yaşında.
Tabii 90'lı yıllar, 95 ya 96 olması gerekiyor. Ben o zaman lise 1'e gidiyordum. Bir şekilde öyle girdim. Yani ben 16 yaşında başladım bu işe.
Nerede başladınız?
Marmaris'te yerel bir radyoda başladım.
Yerel bir radyoda.
Tabii. Ondan sonra ya çünkü tabii heves ediyorsun. Müzik güzel şey böyle. Evet. Bir baktım kendimi bir radyoya. Hem radyoda arabesk radyosu bu arada. Hiçbiri almıyor ki. Yaşım ufak zaten benim. Yani, öğrenciyim.
Evet.
Zaten para kazanmak gibi derdimiz yok. Bir de hani yeni kurulmuş Türkiye'de radyolar bizim için uzay çağı gibi şey geliyor yani. O play yapmak, onu dinlemek. Ya bir de zaten kanımız kaynıyor o yaşlarda.
Doğru.
Hani yatarken bile kulaklıkla müzik dinleyip öyle uyuyoruz.
Evet.
Bir de öyle dönemde radyo açılınca bizim için böyle inanılmaz böyle sihirli bir dünyaydı.
Doğru.
Kapıdan girip bizi bacına atıyorlardı artık o yaşımda ufak böyle pıdık boyumla. Tek de kapı çalıp ben DJ olmak istiyorum diye gitmedim radyo kalmadı. Sonra bir tane arabesk radyosu beni buldu. Hatta sevgili Mehmet Gezegen'le aynı radyoda çalıştık.
Evet, öyle mi?
Yani. Evet.
Öyle mi? Marmaris'teydi.
Marmaris'te tabii ki.
Çok dikkat çekti.
Orada böyle birkaç bizim yazdığımız vardı. Ailece gittiğimiz yer. Ben de şans eseri öyle bir girdim. Baktım beni aldılar. Bana gece 1-3 arasında yayını verdiler.
Evet.
Arabesk radyosunda. Dedim, o zaman arabeskiye bakmıyorsun ki, o da ya müzik varsa tamamdır.
Hani, doğru.
Arabeskmiş, popmuş falan. Hani o cihazlar tabii o zaman teknolojisiyle o kadar şu anki tek bilgisayar neler yapıyoruz yani.
Doğru,
o zamanla kasetler vardı, plaklar vardı. Öyle derken o yılda kulüp DJ'li yapmaya başladım.
Evet.
Şimdi yaşım tutmadığı için 18 olmak böyle polisler geliyordu. Ben DJ kabinin altına falan saklanıyordum. İkisi aynı anda başladı.
Öyle
o
mi?
O gündür bugündür aralıksız devam ediyorum. Tabii ondan sonra şey yaptım, hani DJ'lik yapmak yeterli gelmedi bana.
Evet.
Dedim ki hani tamam yapıyorum ya da radyoda hep başkalarının müziğini çalıyorum dedim. Hani pek benim için bir heyecan uyandırmıyor. Dedim ben kendi müziğim yapmam lazım. Kendi müziğimi çalmam lazım.
Doğru.
Sonra kendi müziklerimi yapmaya başladım. Sonra okula gittim. Yani müzik okudum. Bilgi Üniversitesi müzik bölümü benziyorum.
Fevkalade.
Sonra 18 yaşındayken ilk çalışmamı yaptım. Harem grubu vardı. Bayağı o dönem perküsyon grubu. Biz bayağı dünya dolaştık. 52 tane yüklü albüm yayınlandı. 4 tane albüm yaptım. Derken bir baktım kendimi bu işin içinde bulmuşum. Hani bu iş öyle bir iş ki elinize verdiğiniz zaman kolunuzu kaplıyorsunuz.
Evet.
Müzik bir virüs gibidir böyle. Hani bakmayın Teoman bırakıyor bir yıl sonra geri dönüyor falan, böyle oluyor işte. Müzikle kopmak imkansız yani. Çünkü ayrı bir dünya yani. Müziğin içine girdikten sonra hani hastalık gibi yani. O yıldır bu yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Sonra tabii televizyon programı yaptım. Hani kendi müzik label'ı kurdum falan. Hep böyle yaptığım işler müzikle alakalı
şeyler. Hangi kanalda program yapmıştınız televizyonda?
ATV'de yaptım bir dönemler ama tabii çok uzun yıllar önce o zamanlar.
Doğru.
Yerel kanallarda yaptım. İzmir'de Sky TV'de bir kanal vardı.
Evet.
Sonra baktım ki televizyon bana göre uygun değil.
Evet.
Ben daha çok böyle sesle çalışmam lazım.
İçeriği neydi televizyon programı?
Müzik programıydı yine.
Yine müzik programı.
Tabii.
Her zaman mı?
Tabii. MCM Hit yapıyordum. Daha o zamanlar 18 yaşındaydım.
Evet.
Müzik daha ağır bastı. Dedim ki yani TRT dublaj yaptım bir dönem. Aslında her yerden girmeye çalıştım ben bu sektöre. Denemişim yani.
Gerçekten çok dikkat çekici.
Elimden ne geldiyse yapmışım. Sonra işte hani denedikçe böyle oturuyor ondan sonra her şey rayına. Çünkü hani o yaşlardayken acaba ben ne yapsam, neydi, başarılı olurum. Hani hep onu bir arayış içindesiniz. Hep böyle daldan dala. TRT'de gittim, İzmir Televizyon'da yaptım. Ya dedim dublaj gidiyorsunuz böyle saatlerce böyle bekliyorsunuz. Dedim bu iş bana göre de değil.
Evet.
Dedim ben bunu yapmam lazım. Orada çocuk aklıyla oturuyorsun böyle saatlerce bekliyorsun. Dedim dublaj olmaz.
Evet.
Ben dedim başka şeyler yapayım. Hep böyle deneye deneye buldum kendi mesleğimi yani. Çünkü hepimiz öyle yani neye yatkın olduğunuzu hep böyle farklı işler deneyerek anlıyorsunuz.
Doğru.
Yani. Ne yaptıysam yine müzikte kaldım yani, ondan değiştiremedim yani.
Ama işinizde iyisiniz gerçekten.
Yani iyi olmaya çalışıyorum çünkü bir de Türkiye'de bazı şeyleri yapmak çok zor.
Evet.
Çünkü çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz en başta.
Evet.
Olaylar ve kaos eksik olmuyor. Genelde maalesef. Türkiye'de sürekli olarak hep müziğin kapatılması isteniyor doğal afetlerde. İnsanlar bunu bir iş olarak görmüyorlar. Bir eğlence aracı. Ama ne oluyor işte orada müzik çalıyor, hop bir hop eğleniyorlar. Yani biz bu işten para kazanıyoruz en başta tabii ki.
Evet,
ve müzikten meslek. Türkiye'de çok geniş bir kitle para kazanıyor. Sadece oradaki sanatçı değil, sanatçının arkasında olan bir ekip var. Asistanları var, müzisyenler var. Bir sanatçı yaklaşık 20 kişiye ekmek yediriyor.
Yani doğru.
Bir konseri iptal ettikleri zaman hani diyorlar ya işte siz eğleniyorsunuz göbek ama 20 kişi arkasında ekmek yiyor o işin.
Aynen. Doğru.
Yani sanatçı belki yüksek rakam alabilir ama onun arkasındaki ekip var.
Doğru. O aileleri var.
Evet yani çünkü bacası sanayidir eğlence sektörü. Türkiye turizmle hani para kazanan bir ülke. Dört tarafımız denizlerle çevrili. Ama buna rağmen hani her türlü işte terör olaylarında, afetlerde diyorlar ki sen müziği bırak. Abi o zaman sen de bakkalını kapat. Aynı hesaba geliyor yani.
Aynen.
Evet.
Ben sana niye dükkan açıyorsun, işte doğal afet var niye satıyorsun diye soruyor muyum hesap? Hayır. Çünkü ben senin yaptığın işi iş olarak görüyorum. Hani sıkıntı Türkiye'de bizim yapmış olduğumuz işi iş olarak görünmemesiyle alakalı.
Evet.
Bir gün İzmir'e gittim. Yolda taksiye bindim. İşte taksici soruyor ne iş yapıyorsun dedim ben. Radyocuyum, DJ'yim. Tamam abi işin ne diyor bana? Bu.
Yani, tamam o iş olarak yani, görmüyorlar.
Neden yani, görmüyorsun
ekmek ki bunu yani?
Tabii canım ya. Senin kazandığın paradan kadar fazla kazanıyorum yani. Ben neden iş olarak bunu görmüyorsun yani? O da komik. Ya Türkiye'de işte maalesef ki dedim ya coğrafya kaderdir. Yani onu yaşamaya devam ediyor. Bu ülkede müzik yapmak da zor.
Zor.
Yani etrafımızdaki ülkelerde sürekli bir savaş var. Bombalar patlıyor. Doğal afetler oluyor. Yani her ay bir şey oluyor bu ülkede.
Doğru.
Yani sürekli konserlerimiz iptal oluyor. Bilmem ne oluyor. Buna rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz en azından.
Evet ama şimdi tabii işini iyi yapan ve bulunduğu alanda belli bir yüksekliğe, belli bir başarıya sahip olan kişilerin aslında her dönemde ben kazanabileceğini düşünüyorum.
Evet ama mesela çok zor oluyor biliyor musun bizim ülkemizde? Başka bir ülkede olsak bu kadar çok şey yapsak şu anda çok daha rahat imkanlarda var olur. Fakat bizim ülkemizde hani bazı şeyleri ulaşabilmek için çok çaba sarf etmek lazım. Yani hani o yolları 3 defa tur atmak lazım. Biz bu yaptığımız işleri başka bir Avrupa ülkesinde yapmış olsaydık çoktan istediğimiz hedeflere ulaşırdık. Evet. Burada sürekli böyle yap yap başa dön, yap yap başa dön, yap yap başa dön. Hani sürekli böyle bir şeyleri değiştirmek zorunda kalıyoruz yani. O da kolay olmuyor.
Sizi çok çok iyi anlayabiliyorum.
Peki biraz geçmişe dönelim isterseniz. Hı. Radyoda ilk yaptığınız anonsu hatırlıyor musunuz? Nasıl bir duygu?
Yapamadım ki titredim. İlk anonsumu hatırlıyorum. Dualar ettim böyle açılmadan önce 10 saniye kaldı, 9 saniye kaldı. Şimdi görüyorum oradan şeyi. O zamanlar böyle CD var ama CD o kadar lüks ki patronun kilitli dolabında. Yani biz ona böyle camdan bakıyoruz böyle evet. Kasetler vardı o zaman çocukluğumuzda bizim.
Doğru.
Reklamları ellemeyle falan girerdik. Öyleydi yani. Şimdilerde bilgisayar programıyla otomasyon hiç dokunmuyoruz. Konuşacağınız yerler bile belli. Müzik direktörü önceden konuşacağınız yerde bile sizi önceden gönderiyor. Öyle eskiden değildi ki öyle. Her şeyi analog ve manuel yapıyordunuz yani. İlk anonsumu da o Arabes Radyosu'nda bahsetmiştim. Hayatımda ilk defa anons yapacağım. Ama o anonslarımı 50 defa yazdım böyle. İşte provalar yaptım kendime bir anons için.
Hatırlıyor musunuz?
Hatırlamaz mıyım? Nasıl? Hayatında ilk aşkını unutur musun?
Doğru.
Yani bu da öyle bir şey yani. İmkanı yok yani. Başımdan aşağı teller akıyor. Ayaklarım, ellerim titriyor. Açtım mikrofonu. Yaptım. Kapattım. İlk anonsum buydu.
Doğru.
Yani ilk anonsum mu? Konuşamadım ya. Flash geçirdim orada böyle.
Yani peki ne söylemek istediğinizde söyleyemediniz onu merak ettim.
Merhaba diyecektim sana.
Süper ya.
Onu bile diyemedim heyecandan. O yüzden zaten gece 1-3 arasında bana verdiler yani. 16 yaşında adama kaç ana yayın verecek hali yok. Sonra tabii alıştım ya yapı yapmak için.
Bir yerden sonra
bak, şu anda gayet akıcı gibi. Gayet de
güzel. Ya canım artık kaç yaşına geldim 16 yaşından bahsediyorum ben.
Doğru. Ya yok şimdi ben buraya gelmiş bir podcast yayıncısı olarak ya da bir YouTuber olarak sormuyorum aslında. Şimdi ben müzik dinleyen biriyim. Trap tarzı. Müzikleri de seven birisiyim. Ve şimdi ben sizi tabii öncesinden tanıyan, Past Station'da arabayla giderken radyoda dinlemiş birisiyim. İşte mekandaki gösterilerinizi de bilen birisiyim. Ve hani bugün baktığımız zaman yani bu işte iyisiniz.
Teşekkür ederim. Öyle yani, düşünüyorsan çok mutlu olurum.
Yani bunu normal bir sade vatandaş olarak söylüyorum. Gerçekten başarılı. Yani,
ama çok bedeller ödedik biliyor musun?
İşte ben onları merak ediyorum. O yüzden buradayım. Yani, neler oldu?
Şöyle tabii ki şimdi benim babam zaten hani biraz müzisyen ağırlıklı. O da gençliğinde çok müzik çalmış. Fakat ne olursa olsun babalar her zaman çocuklarının doktor, işte mimar, mühendis vesaire vesaire. Hani çünkü yani ne kadar sanat yatkın olsalar bile, modern vizyonlu insanlar olsalar bile çocuklarının daha böyle para kazanabilecek. Çünkü onlara göre diyorum ya hani o zamanlar iş değildi bu işler. Çalgıcı mı olacağım falan hani.
Gibi bir algı var.
Ki babam da hani dönem kendi müzik grubu. Eskiden her mahallede bir müzik grupları varmış. O 70 yıllarda.
Evet.
Özellikle 60 yıllarda. Ve o müzik grupları dünlerde çalarmış. O Moğollar işte o Hüreller hep öyle mahallelerin orkestralarından çıkan ekiplerdir. Evet. Yani her mahallede düğün olduğu zaman mahallenin orkestrası gidiyormuş. Babam da aslında öyle kökenden gelen bir adam olmasına rağmen yani hiçbir zaman hani bana oğlum çalgıcı ol falan şöyle ol zaten DJ anlatamıyorum ki hani anlamaz. Evet. Tabii onun da baskılarını yedim. Annem de zaten tiyatroyla uğraşıyordu uzun yıllar boyunca. Yani çok böyle aramızda şey olmadı ama yine tabii motivasyon olarak çok da beni motive ettikleri söylenmez babamın. Tek o değil. Etraftaki herkes ne iş yapıyorsun? DJ. Tamam. Başka ne iş yapıyorsun? Oğlum o para kazandırmaz sana. 16 yaşındayım. Ben o parayı düşünmüyorum ki o zamanlar yani. Tabii. Ne düşüneyim yani? Ben o anda hani çok heves ettim. Bir şey yapmaya çalışıyorum yani.
En az 24-25'e kadar böyle devam edebiliriz.
Ya tabii ki. Ya, zaten hani insanlar mesleklerini o yaşlarda bence belirlenmiş. Meslek bir kaderdir bana göre yani. Ben hiç unutmuyorum 12-13 yaşındayken evde bizim böyle çift kaset çalar teybimiz vardı. Ben radyo tiyatrosu yapardım kendime. Anneme dinletmeye çalışırdım falan. Hani aslında bazı insanlar doğuştan damgalanır. Yani bu gerçekten kaçamazsın. Gerçekten öyle yani. O bir çocuğun doğduğu anda ilk 5 yaşına kadar eğilimleri belli olur ileride ne olacağı.
Doğru.
Benim öyleymiş yani. Doğru. Hatta annem sürekli öğretmen çağırıp şey diyormuş bir anne ilgili. Yasin çocuğunuzda bir psikolojik problem mi var? Ne diyormuş annem sürekli sırayı vurup set çıkartıyor falan. Hani bir sıkıntısı mı var? Evet yani. Onları yaşamışım. Evet.
Dikkat çekici. Ya bir yazıda okumuştum. Meslek farklı olabilir ama mesela bir kişi örneğin matematikte işte çok iyiyse onun yanına bir coğrafyayı eklemeyin demiyor. Matematikte iyiyse daha çok matematiğe yüklenin.
Tabii
diyor.
Tabii.
Yani kendini iyi hissettiği, başarabildiği alanda daha çok kendini geliştirirse
anne babalara iş düşüyor zaten. Şimdi çocuğunun eğilimi olan iş dışında başka bir şey yöneltmeye çalıştıkları zaman zaten patlak geliyorlar o işte.
Doğru, sıkıntı orada.
Günümüzde doktorların, mimarların belli bir yaştan sonra albüm yapması, şarkı çıkartması bununla alakalı bir şey. Çünkü zamanında yapamadığı şeyleri
içinde kalıyor ve yapıyor.
Tabii biz çok doktorların ben şarkısını düzenlemesini yapıyorum
Ferhat
falan.
Ferhat Göçer.
Tabii daha neler var. Doktor %80'i zaten yani hep böyle müzikle alakalı. Onlar da gençliğe yapamadıkları o işler işte. Doğru. İşin içinde kalıyor yapamadığı işler.
Kesinlikle.
Yani o yüzden bu sonraki yıllarda böyle orta yaştan sonra onları yapmaya çalışıyorlar. O yüzden çocuğun hani bana göre yani eğilimi olduğu işi şey yapmak gerekiyor.
Aynı kadar.
Yoğunluk vermek gerekiyor.
Yani herkes sayısalcı olacak diye bir şey yok. Evet. Herkes sözelci olamaz. Yani.
Ama ben mesela kendi başıma geldim. Kimse beni itmedi. Yani öyle bir torpilmiş morpilmiş. Keşke torpilim olsa daha çabuk gelirdim yani. Hatta müziği öğrenmek için ilk yani bilgisayar kullanmayı o zamanlar zaten Pentium R bile yoktu. Yani bilgisayar olarak böyle hani Commodore'dan, Amiga'lardan, oyun bilgisayarlarından direkt PC'ye geçtik.
Kaç doğumlusunuz?
78 doğumlu.
78 doğumlusunuz.
Evet. O ilk bilgisayar geldiği zaman böyle bir production gibi yer vardı radyoda.
Evet.
Bir hayatın ilk kez böyle bilgisayar görüyoruz yani. Çok değişik bir şeydi geldiği zaman. Türkiye'de yok çok fazla bilgisayar. Doğru. Ve müzik üzerine bilgisayar kullanımını biz filmlerde falan görüyorduk yani.
Evet.
Bizim bir tane productioncı vardı, prodüksiyon. Şimdi ben de öğrenmek istiyorum da bana göstermiyordu. Ben de camdan gizlice onun yaptığı hareketleri. Bir gün o yoktu, girdim böyle production'a, açtım böyle. İlk öyle öğrendim ben de yani. Boza öğrendim yani sonuçta.
Doğru.
Değil mi?
Yani herkesin bir hikayesi var.
Tabii.
Ben de yani yazılımcıyım.
Hepimiz hikayeleri
normalde
var yani.
Yani ben de nasıl başladığımı hatırladım. Çok benzer. Herkesin farklı bir hikayesi
var. Yani hiçbir yere ulaşmak kolay olmuyor kimse için yani. Hani öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değiller. Çünkü bedeller ödüyorsun. Uykundan yani o yaşlarda mesela daha fazla para kazanabilirdim. Ama onu kazanmak yerine yani sen çünkü yıllarca bu meslek için para kazanmıyoruz. Hevesi gençsin çünkü yani.
Evet.
Patronların aradığı adamlardan biriyim yani. O en sevdiği adamlardan biriyim. Çalıştır para verme. Çalıştır para verme. Ben de öyle bakmıyorum. Ben de işi öğrenmeye çalışıyorum. Uzmanlık yapmaya çalışıyorum.
Doğru.
Yani ama o zamanlarda başka bir şey yapabilirdim mesela. Mimar olabilirdim, doktor olabilirdim, yapabilirdim. Yani gerizekalı değilim sonuç çalışırdım olurdum.
Estağfurullah.
Ama ben onu bıraktım. Onu yapmak yerine müzik yaptım yani. Tabii sefil olduk, süründük. Neler yaşadık yani. Özellikle yani 2000 öncesinde. Sonra işte hani su yolunu bulur derler ya bir şekilde.
Doğru,
öyle
doğru.
Yürüttük kendimizi.
Peki şu anda hangi sanatçılarla çalışıyorsunuz?
Yani ya çok var. Mesela eşime yapıyor. Şu an biraz bu son zamanlarda eşime yöneldim. Zan'la için çalışıyorum.
Evet.
Onu çok enerjimiz tutuyor. Zaten hani onun müzikal zevkim, müzikal zevkim aynı. Zaten dinlettim size. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Evet.
Gerçekten başarılı.
Çalıştığım isimden klip çekiyorum. Yani son zamanlarda 2 yıldan sonra pandemi döneminde bir de yönetmenler çok artık pahalı oldular. Ya dedim ki tamam, bunlar yapıyorlar. Bunu ben de yapabilirim dedim. Neden doğru vereyim ki 100 bin lira para hani? Aynen. Hiçbir doğru şey yapmıyorlar doğru yani. Tabii yapıyorlar da hani. Evet. Ama hani o, çok iyi olmaz ama en azından hani.
Aynı şeyi ben de yaparım.
Yani o kadar iyi olmasa da en azından denerim dedim
ben
yani.
Ben klipleri izledim, hepsi fevkalade.
Ha, teşekkür ederim.
Gayet fevkalade.
Çok kötü çektim. İlk zamanlar daha kötüydü klipler de sonra. öğrendik, işe öğreninceye kadar. Bu arada ben pandemi 2 yıldan beri çekiyorum klip. Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum o işte de.
Ama şu gerçeği görmek lazım. Bugün YouTube'da sadece internet için yapılan pek çok projede profesyonel yönetmenler mi çekim yapıyorlar?
Tabii yani, değil, aynen. Yani bugün, hayal gücü önemli ya.
Tabii ki yani bu içten gelen bir duygu. Tabii. O yüzden gerçekten başarılı pek çok insan var şu anda. Yani sadece Instagram'a içerik üreten influencerlar dahi yani. Hani evet, yönetmenliğe saygı duyuyorum. Değerli bir meslek. Ama elbette ki bu noktada gene de yani bir insan bunu çok rahat yapabilir. Eğer o duygu
ben varsa... şey düşünüyorum ya, inanmak başarının yarısı derler ya yani.
Evet.
Ben hani bir şey yapamam demiyorum hiçbir zaman. Yani denerim. Ondan evet sonra karar veririm yapıp yapamayacağımı. Yani eğer akıllı bir adamsan yaparsın yani.
Ya elbette ki. Elbette
yani
ki.
Yani o kimse annesinin karnından müzisyen doğmuyor. Tabii, işte kesinlikle, yönetmen kesinlikle doğmuyor, radyocu doğmuyor. Yani doğduktan sonra yaşadığınız tecrübelerle, deneyimlerle bunu öğreniyorsunuz yani.
Kesinlikle.
Konu bu.
Peki radyo programcısı olmak nasıl bir duygu? Yeren İstek mesela üzere, canlı toplantılar vesaire.
Radyo benim çocukluk aşkım. Yani bırakamıyorum radyoyu. Çok, çok yani ya, gerçekten öyle.
Yani düşünsenize, onlarca hatta yüzlerce insan, hatta binlerce kişi sizi dinliyor ama siz kim olduklarını bilmiyorsunuz. Boş bir odada.
İşte radyoda sen onu o psikolojiyle yaparsan hata yaparsın. Evet. O radyoda yani yayın yaparken bir odadasınız. Evet. Dört tarafı kapalı, dışarıda evet görmüyorsunuz çoğu zaman. Sanki ben kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Ama eğer radyonun ucunda milyonlar var diye düşünürsen işte o zaman panik yapmaya başlıyorsun yani.
Evet.
Çünkü herkes seni dinliyor. Mesela ben sahnede çalarken de öyleyim. Yani sanki sadece ben kendi arkadaşlarıma çalıyormuşum psikolojisiyle çıkıyorum oraya.
Evet.
Yani çünkü düşünsenize hani farklı tanımadığınız insanları çaldığınız müzikle eğlendirmeye çalışıyorsunuz yani hani. Evet. Onlar o müziği seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorsunuz. Kendi sevdiğiniz müzikleri onlara sevdirmeye çalışıyorsunuz.
Aynen yani öyle.
Doğru. Radyoda böyle bir şey aslında. Yani karşı tarafta bir sürü insan acaba beğenir mi beğenmez mi diye düşünürsen hata yaparsın radyo programında.
Evet.
Bir kere o kafadan uzaklaşman lazım. Bu odada ben varım, bir de duvar var. Evet. Kendimle konuşuyorum.
Evet.
Ama dışarıdan bakınca böyle ya bu adam ne yapıyor tek başına? Tabii. Mikrofonun başına geçmiş tek başına konuşuyor. Allah Allah falan.
Doğru.
Şimdi mesela bir tane İngiltere bir araştırma yapılıyor. Araştırma işte radyo DJ'lerini falan böyle ilgilendiren bir araştırma. Radyo DJ'lerin %90'ının psikolojik problemleri, halk açılayamayan, toplum önünde konu, benim öyle bir şeyim yok tabii ama.
Bir utangaçlığım var.
%80'i böyle konuşamayan, ondan sonra halk, yani insanın içinde açılamayan insanların bulunduğu bir meslek grubuymuş yani.
Evet.
Daha çok hani öyleymiş yani. Ben de öyle bir şey yok ama gerçekten de radyocunun %80'i asosyal insanlardır normalde.
Öyle
yani
mi?
Evet, dışarıdaki hayatlarına baktığınız zaman yani kolay kolay konuşabilen insanlar değildir. Böyle hani kendisini ifade edebilen insanlar değildir. Ama mikrofon başına bir geçer kapatırsınız onu odaya. Size bülbül gibi şakırlar yani.
Ya muhabbet evet şöyle. Kimse evet bizi görmüyor. Sadece konuşuyoruz
tabii
falan.
Tabii tabii. Aynen. Evet.
Peki şu anda Pal FM'in hala
evet
genel yayın yönetmenisi.
Evet. Aynen, müzik direktörüm, yayın yönetmenim.
Çok çok güzel. Peki kendiniz yayın yapıyor musunuz?
Tabii yapıyorum. Ben aynı iki radyo yapıyorum. Bir Pal Nostalji'de yapıyorum, bir Pal FM'de yapıyorum. Ya bu yaptığım evet işlerin yanına bir de her gün radyo programı da ilave ediyorum.
İlave ediyorsun.
Tabii her gün 4 saat yayın yapıyorum.
4 saat. Yani çok çok dikkat çekici. Yani
işi seviyorsanız bir şekilde yapmak zorundasınız yani hani böyle.
Aynı zamanda da müzik üretiyorsunuz.
Tabii. Şöyle, geliyorum akşamları buraya. Şurada sistemde kayıt yapıyoruz. Evet. Müzik yapıyorum, sanatçı oluyor. Ya da hafta sonunda klip çekiyoruz, klip çekiyoruz.
Evet.
Yani müzikle alakalı her şeyi yapıyorum aslında. Bunun için radyo da dahil yani. Bir paket yapmışım bunu yani aslında.
Evet. Peki eşiniz Zanna Hanım haricinde başka hangi sanatçılar, bildiğimiz, tanıdığımız sanatçılar?
Var yani, kimler var? Hande Yener'le çalıştım. Evet. Onun albümünde şarkılarım var. Ayşe Hatun, onu al yani... Evet. Ayşe Pekkan ve Kenan Doğulu dışında hemen hemen birçok sanatçıyla çalıştım, çalışıyorum da onlarla.
Ayşe Pekkan ve Kenan Doğulu
dışında. Onlarla çalışmadım hiç yani, öyle şeyim olmadı.
İleride neden olmasın?
Evet yani, ama ben kendi müziğimi yapmayı tercih ediyorum artık yani. Çünkü hani başkalarına müzik yapmak birazcık kendi prensiplerinizden ve müzik tarzınızdan ödün verdiğiniz anlamına aynen geliyor.
Evet.
Ama kendinizi müzik yaptığınız zaman tabii daha özgür olabiliyorsunuz yani. Sonuçta o benim sanatım. Yani siz Ayşe Pekkan'a ya da bir başka sanatçı yaptığınız zaman onun sanatını yapıyorsunuz yani. Hani mesela Demet Akalın. Demet Akalın tarzı diye bir tarz var. Evet. Ben şimdi Demet Akalın'a elektronik bir şarkı yapamam. Yani.
Evet.
Ben kendi tarzımı yapamam. Ben onun tarzını yapmak zorundayım. Kendi prensiplerimden ya da müzik tarzımdan ödün vermiş oluyorum. Ha, tabii ki bu ülkede para kazanmak için bunları yapmak zorundayız yani. Evet. Böyle diyorum ama yapıyoruz yine de. Kimler var? Zaten kendime yapmış şarkılarım var. Hani sürekli her ay bir tane bir iş çıkartıyorum.
Evet.
Hani şeyimden, adıma. Bir de albüm çıkartacağım şimdi. İnşallah onun çalışmasını yapıyorum.
Fevkalade.
Evet. Zaten ben 2011 yılında benim 4 tane albüm var bu arada. DJ albüm. 4 tane albüm
4
var.
4 albümümüz
evet
var.
4 albüm, 6 tane single'ım var yaptım.
Süper.
Evet. Türkçe ve İngilizce ağırlıklı. 2010 yılında District diye bir albüm yapmıştım. 10 şarkılık.
Evet.
O yurt dışında bana çok güzel bir ime kazandırdı. Bayağı bir 50 ülkeye falan gittim. Bayağı yayınlandı. Evet, Budabarlar da yayınlandı. Oranın resmi DJ'liğini yaptım. Dünyadaki bütün Budabarlar'da çaldım. Rusya'dan Amerika'ya kadar. Amerika'dan Dubai'ye kadar, Bahreyn'e kadar çaldım.
Yani Türkiye'den oraya kadar fiziken tabii, gidip
evet,
bizzat çaldınız
evet
ve geldiniz.
Yurt dışında en çok çalan Türk DJ'lerden biriyim.
Süper.
Etnik müzik kategorisinde özellikle.
Evet.
Hatta Europride Festival vardı. İspanya'da 5 milyon kişinin katıldığı Kylie Minogue ve Bob Sinclair ile beraber çaldım. Orada çalan ilk ve tek Türk benim normalde.
Çok
üç,
güzel.
Evet,
çok,
üç,
çok,
üç şey çaldım.
Güzel.
Evet, sadece orası değil, Belçika'da Sphinx Festivali var. Orası çok kalabalıktı. Hatta 6 yıl önce çalmıştım galiba orada. Dünyanın her yerinden müzisyenler geliyor. Büyük bir müzik festivali gibi düşünün. Binlerce katılımcı var ama. Hatırlar mısın? Eskiden bizim Rock'ın Kok vardı.
Evet.
Bir sürü
evet
sahneler vardı.
Duman,
büyük bir
Şebnem
alan.
Ferah.
Evet. Bir sürü böyle alt ve üst gruplar çıkıyordu. Bir sürü
evet
sahneler vardı.
Evet.
Bize yok artık onlar ama yurt dışında hala o gelenek devam ediyor.
Milyon Fest yapıyorlar Türkiye'de şu anda.
Evet, Milyon Fest'ten birazcık daha büyük düşün. Çünkü ben gitmedim, bilmiyorum. Belki anlamantik olabilir ama
evet,
Milyon Fest'te bir sürü sahne var böyle.
Evet.
İşte herkes arka arkaya sahnelerde sahneye çıkıyor ve şeyin sonunda puanlandırma yapılıyor. Hani en sevilen gruplar, işte en sevilen müzisyenler falan diye. Ben orada en yüksek puan alanlardan bir tanesi olmuştum.
Çok iyi.
Belçika'da. Çok daha iyi böyle hem live'la elektroni birleştirmiştim. Perküsyon götürmüştüm orada. Çok böyle eğlenmişlerdi. Hatta o Belçika'daki o benim sahneden sonra ben bayağı bir ülkeye gittim. San Marino'ya kadar gittim orada çalmaya.
Süper.
Gittim.
Evet. Gerçekten süper.
Kanarya'dan'a gittim çalmaya. Yani hiçbir türkü herhalde kolay kolay gitmediği yerlere gittim yani oraya. Bir Antarktika'ya gitmedim yani, o kaldı.
Ya genelde bu tarz başarılar yurt dışındaki DJ'lerde gördüğümüz bir başarı aslında.
Türkiye'de şöyle oluyor. Çok fazla Türkiye'deki medya yansımıyor, tamam. Yani yazanlar oluyor bir şekilde. Mesela DJ One diye dünyanın en büyük DJ şeyine kapak oldu. Hani hatta evet Instagram'da vardır onlar.
Evet.
Şimdi yani bunu ben desem birine inanmazlar herhalde. Yani
evet,
herhangi biz şu anda bir Türk sanatçı ya yani şarkıcı bir kapak olsa şu anda manşet gazetelerde haberi olur.
Doğru.
Bu tamam popülerlikle alakalı bir şey yani. Hani
evet,
biz DJ'lerde bu sanatçılarda olan popülerlik yok mesela. Yani onlar hani Demet Akalın yapsa sayfalar arka arkaya gazetelerde manşetlere taşınır. Ama biz yaptığımız zaman hani çok da fazla böyle ilgilendirmiyor. Yurt dışında yazıyor, ülkemize ciddiye alınmıyor yani. Ben diyorum 5 milyon kişiye çaldım. Hani normal bir şeymiş gibi geliyor onlara yani, anladın mı?
Ha işte beş,
ama bilmem ne sanatçının tamam Trabzon'da verdiği 300 kişilik konser onlar için daha önemli oluyor yani.
Evet, doğru.
Evet.
Doğru.
Bir de Türkiye'de hani bizim yani müzik DJ'liğe yönelik çok fazla böyle bir şey yok. Nasıl diyeyim, farkındalık yok aslında. Son yıllarda olmaya başladı bu hani
evet,
DJ prodüktörlük, işte Ozan Doğulu'lar çıktı, Emrah Karadumanlar çıktı. Hani onlarla beraber hani Türkiye'de ilk DJ ve vokal performans yapan benim bu arada.
Yani
bu benle başladı. İlk o zamanlar Nez vardı, hatırlarsınız.
Nez
onun var da albümünü yapmışım ve biz büyük bir ivme yakalamıştık.
Siz
o
mi
zaman
yaptınız
tabii
abi
komple?
Evet.
O dönem yani ilk kez biz bunu bir yaptık. Ben ilk kez bir DJ'in enstrümanlarla beraber sahneye çıkması benle oldu. İlk kez sahnede vokal DJ, bunu ben yaptım. Hani ondan sonra yıllar sonra diğerleri yapmaya başladılar. Bunu yaptığım zamanlarda tabii insanlar pek anlamıyorlardı bu işi yani. Hatta gittiğim yere DJ setup bile kurmuyorlardı. Adam ne yapıyor falan diye. Yani yıllarca ben kendim anlatmaya çalıştım bu insanlara yani.
Vallahi
daha yeni anladılar 10 yıl sonra ya, 15 yıl sonra.
Yani tabii DJ'lik gerçekten ayrı bir sanat.
Tabii şimdi DJ mesela eşim de diyor bana, Zana da diyor, ben seninle tanışmadan önce diyor ya böyle DJ'lik falan diyor böyle çok hani angar iş gibi geliyordu falan, ne oldu işte iki şarkı birbirine mixliyorlar falan.
Evet.
Seninle tanıştıktan sonra diyor sen normal bir sanatçı gibi oturup böyle her şarkını edit yaptığını, ben şok oldum diyor ve saygım arttı diyor DJ'ler. Çünkü hani dışarıdan gözüktüğü gibi değil bizim işimiz. Çünkü orada iki tane şarkı çalmıyorsun yani.
Evet.
O da bir sanat. Hani repertuar yapıyorsun, hani kendine göre şarkılarını kullanıyorsun, hazırlıyorsun. Solistten daha fazla uğraşıyorsun. Çünkü sen sahnede tek başınasın.
Aynen.
Bak evet. Solist ne yapar? Hadi eğleniyor muyuz? Hani hemen orkestre dönerler şarkı, hemen şarkı değişir. Bizde öyle bir şey yok ki. Tek başınasın. Takıyorsun iki USB oraya. Hani öyle eğlendiriyorsun. O kadar zor bir şey ki. Yani çünkü ne yapayım, şarkı söylemiyorum ben. Hani insanları hadi baktım ki sıkıldı insan. Hadi bakalım Ankara'nın bağları yapalım. Onu yapamıyorsun işte. Yani evet, öyle. Evet. Ya sen orada müziğinle beraber insanları eğlendirmeye çalışıyorsun. Çok zor bir şey yani bunu yapmak.
Kolay değil.
Evet.
Ya bende de Pioneer'ın bir setup'ı var. Hı-hı. Ben de biraz alakadar olduğum için. Yani bir detayı bulduktan sonra başka bir detay, başka bir detay. Yani aslında sonu gelmeyen çok fazla detay evet. ve yani daha iyisini yapabilmek için daha fazla yapacak çok fazla Hı-hı. iş meydana geliyor gerçekten.
Tabii tabii. Bir de teknoloji çok ilerliyor artık. Yani eskiden evet. ben ilk bu plak çalarak başladım. Boyumdan büyük plaklar vardı benim. Hani evet. o zamanlar böyle vardı ama CD plak Türkiye'ye o zamanlar geldi. 90 yılların ortalarından bahsediyorum. Baya büyük plaklar çalardık.
Evet.
Oradan şu anda teknolojinin geldiği nokta artık herkes DJ olabiliyor.
Evet.
Çünkü yani yeni remote dediğimiz o kontrol hani evet. sizde de olan o şeyden bahsediyorum. Evet. Mikseri bile otomatik yapıyor. Yani hani mesela 128 tempo bir şarkıdan 126'ya geçiyorsun. Tek tuşa bastığın zaman kendisi evet. otomatik geçiyor. Evet. Hani yani orada şu an herkes DJ.
Doğru.
Ama konu aslında geçiş yapmak değil.
Evet.
Konu burada doğru şarkıyı doğru zamanda çalabilmek.
Doğru.
Bu önemli yani. Hani evet. Herkes çalabiliyor. Geçiş yapmak diye bir şey yok ki.
Aynen.
Ama evet. oradaki nabzı tutmak ve o içerideki nabza göre şarkı track list seçimini yapmak o başarı zaten.
Evet.
Yani o zor. Yok şarkı evet. geçmek diye bir şey yok.
Muhakkak.
Tabii.
Muhakkak.
İnsanlar sana şarkı geçtiğinize bakmıyor. Track listinize bakıyor. Onları eğlendirebileceğin şarkılar çalıyor musun? Senin artık değerini öyle ölçüyorlar. Aa evet. işte Mehmet çok güzel geçiş yapmış. Şöyle yapmış. Kimse umurunda bile değil. Eğleniyor muyum kardeşim? Bitti.
Aynen.
Herkes sana bakar yani.
Doğru. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Ya zaten dediğiniz gibi Pioneer'ın kendine ait bir yazılımı mevcut. Yani ikisi birbiriyle oryantasyon sağlıyor ve çok kolay bir şekilde.
Zaten günümüzde artık DJ'lik artık şarkı geçmekten daha ziyade live performanslara döndü.
Evet.
Yeni cihazların hepsinde işte touchpad'ler var, looping'ler var.
Evet, evet.
Bunlarla aslında normalde o cihazlarla müzik yapıyorsun. Oradan bir loop alıyorsun, başka bir yerden akapeyle
evet,
alıyorsun.
Kesinlikle.
Artık cihazın üzerinde tonları bile değiştirebiliyorsun.
Evet,
yani hani
evet.
artık olay mesela tamamıyla kardeşim diyor ki sistem sen diyor A sanatçının şarkısını B sanatçının şarkısına geçme diyor. Geç ama diyor. Sen bunu remix kendin yarat diyor. Yani alttan looplarını ver diyor, akapella ver diyor, efektini koy ver diyor. Kendi bir müzik yarat diyor.
Evet.
Hani artık sen bu imkanları sunuyor.
Evet doğru. Yani sesi bir anda aşırı derecede baslı hale getirip farklı böyle kalın yani sadece vokalin sesini kalınlaştırıp inceltebiliyorum. Yani direkt setup üzerinde.
Şiftlikte. Onlar teknoloji ilerledikçe zaten hani alan da genişliyor ama hani şimdi önümüzdeki dönemde artık şarkı geçen değil sahnede live canlı müzik yapabilen DJ'leri daha fazla göreceksiniz. Hani müzik sahnesinde.
Evet.
Evet o yüzden birazcık daha ben minimalleşmesini bekliyorum. Bu artık dediğimiz hani böyle zevkine yapan. Mesela kadın DJ'li bir dönem çok kızıyorduk ya da o YouTuber'lar hani hepsi bir dönem DJ olmaya karar vermişlerdi. Hatta 2000'lerin başında mankenlerin böyle bir DJ'lik hatırlar mısınız onu? İşte tüm böyle mankenler DJ set hazırlıyorlardı böyle çalarmış evet. gibi. Her yere biz evde elma yiyorduk onlar çalmaya gidiyorlardı. Dedi ki adalet nerede? Yani bu adaletsizlik yani. Ardından da influencer'lar çıktı, YouTuber'lar
evet.
çıktı.
Evet.
Hani baktık ki onlar hani müzikle alakası olmayan insanlar bilmem ne şeyinde sahneye çıkmaya başladılar.
Pastanın dilimi gitgide azaldı.
Tabii ama sonra onlar da yok olup gittiler. Çünkü Allah'tan müzik dinleyicisi iyi ve kötü ayırt ediyor. Tabii
evet.
hemen olmuyor bu ama yani bir süre sonra oluyor. Aynen herkes kendi işini yapmalı bence yani.
Muhakkak. Şu anda size ait iki tane stüdyo var.
Evet.
Fevkalade.
Evet bir de kendi label'ım da var mesela. Bir Bukhari müziği kurdum bir de K2 müzik.
Çok güzel.
Bir tanesi Türkiye'ye yönelik. Diğeri de daha yurt dışına.
Yurt dışına
elektronik müzik. Evet. Bu kale müzik zaten Türkiye'de yurt dışı ağırlıklı yapıyorum. K2 müzik de Türkiye işte netle anlaşmalı. İşte birçok platformda yayınlanan
evet.
bir label. Hani kendi firmam. Hani oradan da evet. şeyleri yapıyorum yani.
Evet. Peki merak ettiğim için soruyorum. Yani evet Türkiye'desiniz. Bir başarı ortada var. Hiç bu şirketi ve ana merkezi yurt dışına taşımayı düşündünüz mü?
Yani diyorum ya şey 14'ünden sonra artık sakladık yani. O zamanlar karar vereceğiz buna yani şu anda. Bilmiyorum ülkenin durumu ya. Çünkü dediğim gibi ülkemi çok seviyorum.
Ben de
bu topraklarda doğdum.
Muhakkak. Hani
tüm sevdiklerim burada, tüm arkadaşlarım burada, tüm yaşanmışlıklarım burada. Annem babamı burada gömdüm. Yani hani
Allah
bu topraklar bizim, teşekkür ederim. Bu topraklar bizim topraklarımız. Ama tabii profesyonel düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kez doğuyoruz. Hani ortalama ömrümüz 70 yıl. Evet. Şunun şurasında kaç yılımız kaldı. Bari hayatımızın geri kalan kısmında da biraz huzur ermek istiyoruz. Ama tabii ki coğrafi nedenlerden dolayı artık müzik yapamayacak duruma gelirsek başka alternatiflerde düşünmek zorundayız yani. O da yurt dışına gitmek gibi ama yani şu etapta pek öyle bir düşüncem yok.
Şu anda yok.
14'e kadar.
14. Hayırlısı olsun diyelim.
Evet, umarım.
Peki Kaan Gökman'ı Kaan Gökman yapan nedir? Kendinizi nasıl tanıyorsunuz?
Beni mi? Evet. Sabrımdır yani.
Sabır.
Ben de bir peygamber sabrı var.
Öyle mi?
Gerçekten. Peygamber. Ben çok sabırlı bir adam olduğumu düşünüyorum. Bir de zamanla insanlar biraz böyle yaşlı tecrübelerle beraber bakış açısını değiştiriyor hayatta. Eskiden böyle bu kadar humanist bir adam değildim. Daha böyle sert bir adamdım. Evet. Ama zaman ayaklarınız yere sürttüğü zaman anlıyorsunuz. Şimdi artık insanların fikirlerine daha fazla değer veriyorum.
Evet.
Onlara yani sabır ve karşı tarafı anlamak aslında.
Yok, onu fark
çok bencil olmamak gerekiyor bu işte. Çünkü hepimiz sonuçta yani insanız. Doğru. Yani.
Muhakkak,
kimse kimseden
muhakkak
üstün değil. Yani benim iyi müzik yapmam bu benim için bir artı değil.
Değil.
Sonuçta hepimiz
ama
insanız yani.
Ama kibir doğurabilir. Yani mesela ben ilk röportajı birlikte yapalım dediğimiz zamanki süreçten bu noktaya kadar hep bir mütevazilik. Hep bir mütevazilik. Yani
ama böyle olması gerekiyor ki
çok, çok çok değerli. Ama ben her zaman söylüyorum. Başarmış kişilerde o mütevazilik oluşuyor.
Ya mütevazı olmak lazım. Çünkü yani kimse üstün değildir ki. Yani
muhakkak.
Ya iki sonuçta hani çok saçma geliyor bana. Siz mesela çok iyi IT'ci ya da hani internette yazılım çok iyisinizdir. Yani. Ama bu sizin benden üstün olduğunuz anlamına gelmez. Yani
evet.
Günün sonunda hani hepimize pamuk tıkıp gömülüyoruz yani.
Açık ve net.
Çok ya giderken ben çok iyi müzik yapıyorum da ayrı bir yere gitmiyorum yani. Ya, hepimiz aynı yere gidiyoruz.
Aynı kefen.
Muhakkak.
Tabii.
Muhakkak.
Öyle.
Vural, sormak istediğin herhangi bir soru var mıdır?
Bu piyasada 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
10 yıl sonra?
Aynen. Radyo devam büyük ihtimalle.
Yok, radyo yapmak istemiyorum tabii yani.
Şimdi neden?
Ya 16 yaşından beri yaptığım için artık yani zaman insanlarda biraz metal yorgunluğu da olabiliyor. Yani hani çok sevdiğim halde belki birazcık daha işi mutfak kısmına geçebilirim. Hani biraz daha mikrofondan uzaklaşabilirim. Çünkü arada bir böyle kendinizi bir resetlemeniz gerekiyor. Yani hani sürekli 16 yaş aralıksız bu kadar yıl kesintisiz yaptım. Yani ve bir süreden sonra konuşacak çok fazla bir şeyiniz kalmayabiliyor. Bir de tabii ki çevresel faktörler de çok etkili. Mesela depremli bir yayın yapamadık. Açıyorsun mikrofonu, konuşsa hava çok güzel, elini tutman diyemezsin yani. Hani ne anlatabileceksin ki insanlar kanallarken yani.
Doğru.
Bu hep oluyor, bomba patlıyor, şehitlerimiz oluyor, müziği kapat, yayını yap, ondan bahsetme, gülerek konuşma işte falan. Hani böyle, bunlar biraz da bir insanı soğutuyor bu işten. O yüzden biraz resetlemek lazım. Bunu ne zaman yaparım bilmiyorum. Yani hani şu gün yapacağım diye bir şey söylemiyorum ama ölünceye kadar da rahatlıcık yapacak halim yok. O da belli noktaya kadar ya.
Evet.
Hepimizin hayatı. Ben birazcık daha olayın prodüktörlük kısmına daha çok yönelmek istiyorum. Müzik, label, üretim. Ya kendi ağız kokumu çekmek bana aslında birazcık daha cazip geliyor.
Yani, doğrudur.
Evet.
Gayet.
Bir de yani çok fazla iş yaptığınız zaman artık bölünmeye başlıyorsunuz ve artık kendi özel hayatınız bile iş olmaya başlıyor ki.
Doğru.
Eşim de zaten müzisyen hani. Artık sürekli 24 saat müzik hakkında konuşuyoruz böyle. Ondan şişiyorsunuz diyorsun ki yani hayat müzikten mi ibaret? Resetlemek gerekiyor ama dediğim gibi ileride kendimi radyocu olarak belki radyo satın alabilirim kendi adıma. Ama radyoların da geleceği yok. 5-6 yıl sonra ben hava yayınlarının da yok olacağını düşünüyorum.
Evet, evet.
Dijital yayıncılık artık daha planda ki elimizde veriler var. Ben bu verileri görebiliyorum.
Evet.
Yani bundan 10 yıl önceki dinlenme oranlarıyla şimdiki dinlenme oranları çok farklı. Çünkü insanlar artık podcast dinliyor, bak çok güzel programlar yapıyorsun.
Evet, teşekkür ederim.
Diyor ki ben radyo dinlemek yerine abi kendi playlistim yaparım diyor YouTube'dan, Spotify'den neredeyse. Seçiyor şarkılarını. Öyle dinliyor ki yüzde gençlerin de, Z kuşağı dediğimiz gençlerin de %60-70 böyle yapıyor.
Evet.
Yani insanlar artık radyodan müzik dinlemek yerine kendi dijital mecralarından kendi playlistlerini dinlemeyi tercih ediyorlar.
Spotify gibi platformlarda.
Tabii ki. O yüzden de radyoların da çok fazla artık habere yanı ya da çok tematik radyolar olabilir. Gelecekteki radyocu ben daha tematik ve daha minimal görüyorum. Daha az DJ'in olduğu ya da tam folk radyosu ya da sadece müzik radyosu gibi düşünüyorum.
Evet.
Öyle olacak. Birazcık daha radyonun gücünü müzik olarak azaltacağını düşünüyorum. Ama hiçbir zaman tabii ki radyo yok olmaz. Evet. Yani savaşta, mavaşta her şeyde ilk insanlara tabii ulaşabilecek mecra radyodur bu arada yani.
Evet, evet, doğru.
Yani genelde şöyle durum var. Hani anons yaptığımız zaman insanlar genelde değiştiriyor. Çok böyle konuştuğumuz zaman uzun uzun. Evet. Genelde format yayını istiyorlar. İşte şu şarkıya kulak verdiniz vesaire. Evet. Sıradaki şarkı şu. Öyle oluyor genelde.
Evet, yani dediğim gibi ya sonuçta artık yavaş yavaş bana göre kendi, çünkü radyolarda baktığınız zaman DJ'lerin sayısı çok ciddi bir azalma var. Evet. Eskiden böyle her 2 saatte bir DJ varken şimdi bir DJ 4 saat bile yapıyor. 10 tane DJ olan radyolar artık DJ sayısını 3'e 4'e düşürdüler ki yani siz de zaten takip ediyorsunuz evet, evet, radyo dünyasını. İyice düştü, yavaş yavaş da iyice düşmeye devam edecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani radyosunun ben çok büyük bir evrim geçeceğini düşünüyorum. Daha minimalleştiğini düşünüyorum. Çünkü artık herkesin kendi radyosu var.
Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Genelde radyo piyasasında özellikle bayan radyo programcılarını fazla tolerans etmiyorlar. İşe kabul etmiyorlar. Özellikle yabancı müzik radyolarında. Genelde hep erkek radyo programcılarını tercih ediyor. Bunun sebebi ne?
Yani ben kendi fikrimi söyleyebilirim yani. Şimdi kadın DJ'ler... Yabancı müzik konusunda çok böyle aslında çok sayıda kadın DJ olduğunu düşünmüyorum. Yani herhalde yabancı pop için diyorsun değil mi?
Mesela PlayStation'da Esin Görür bir evet, şeydi. Toleranstı.
Aynen. Ya aslında kadın DJ'ler daha çok böyle Türkçe pop evet, hani müzikle daha çok evet, ilgileniyorlar. Yabancı müzik DJ olarak tabii ki var. Ben çok sevdiğim isimlerle çalıştım. Daha önceki Power'da çalıştım yıllarca. 9 yıl oradaydım İstanbul'a geldiğim zaman. Hani orada çok böyle sevdiğim yabancı bir DJ kadınlar vardı. Ama demek ki herhalde onlar daha çok böyle Türkçe pop ağırlıklı yapmayı seviyorlar. Çünkü hep kadın DJ'ler Türkçe pop radyolarında. Yabancı evet, müzik radyolarında çok fazla yani yok.
Doğru.
Bu yani sevilmiyor, tercih edilmiyor. Niye? Sorunun cevabı bu aslında. Barda mı almadık?
Doğru.
Yani bakıyor mesela bize iş başvurularına bakıyoruz. DJ yani 100 tane erkek geliyorsa bir tanesi kadın.
Hayır, evet, genelde evet, insanlar bundan yakınıyor da. Ya bu yabancı müzik radyosunda niye işte bayan DJ yok? Bir ara vardı. Özellikle
vardı da almadık mı? Vardı da almadık mı? Yok yani. Ya dediğim gibi artık şimdi şeyler de minimalleşti artık. Yayın akışlarındaki DJ'lerin sayısı da artık azaldı. Eskisi kadar böyle hani evet, bir saatli bir DJ değil. İnsanlar müzik dinlemek istiyorlar. Çünkü biz dijital platformlarla yarışıyoruz.
Doğru.
Yani çok konuşmak da bazen sıkabiliyor insanları. Ya evet, ben müzik mi dinleyeceğim, adımı mı dinleyeceğim?
Doğru.
Yani o yüzden... DJ'lerin sayısı iyice azalacak yani hani böyle gözüküyor şu anda.
Yani şu an yayın sayısı da düştü.
Tabii.
Eskiden saat akşam 8'den sonra da yayın yapıyordunuz. Şu an tabii, 8'e kadar. Tabii, kapanış tabii, sizde.
Evet. Yani o 8'den sonra ben insanlar tabii daha çok böyle kafalarını dinlemek için sakin.
Eve dönmüşler.
Yani eve dönmüş işte öyle açıp radyoda bıdı bıdı yapan bir adamı dinlemek istedik. Eskiden şiimil okurlar çok gülerdim ben onlara böyle. Gel işte gel bana güneş gibi gel bana yağar yağar falan.
Peki o 4 saatlik süre diliminde insanlar arabalarında seyahat ederlerken mi sizi dinliyorlar ekseri olarak? Öyle mi düşünüyorsun?
Ya şu an değil tabii ama mesela sabit adam iş yerinde açıyor radyosunu şimdi.
Ha, o şekilde dinleyen insanlar
tabii tabii ama böyle Ahmet çıkmış, Mehmet çıkmış açalım hemen falan diyecek ne sanmıyorum. Azıcık artık radyo ağırlıklı olarak yollarda işte arabalarda işte iş yerlerinde sabit böyle hani mesajlar.
İmalathane olan yerlerde.
Yani öyle yerlerde yani hani eskisi gibi böyle çünkü çok fazla alternatif var müzik dinlemek için.
Evet.
Ben de kendim çıktığım zaman arabamda spot açıyorum yani acaba radyo dinlemiyorum açıkçası.
Evet.
Hani çok müzik keşfediyorum. Hani radyo hep ortada hepsi aynı müziği çalıyorlar. Yani
aynen,
şimdi evet, hep aynı radyo danışmanlarından, PR danışmanlarından geliyor. Çaldığımız şarkı ortalama aynı. Ama dijital dünyadaki hayat birazcık daha başka. Yani dijital dünyada çalınan müziklerle bizim radyoda çaldığımız müzikler arasında %70 kadar büyük bir fark var.
Aynen. Mesela evet, radyoda çalamayacağınız şarkılar da var.
Evet, tabii. Onları mesela...
Format gereği.
Evet. O yüzden dijital dünya bana daha zengin ve daha cazip geliyor.
Evet.
Oradan keşfetmek daha iyi. Bir de radyolarda şimdi profesyonel çalışan sanatçıların mesela o spot ünlü olan, dijital ünlü olan sanatçılar ya da tanınan sanatçıların her birinin iyi bir radyo piyacı çalışacak kadar bütçeleri olmayabiliyor. Ve birçoğunu biz keşfedemiyoruz. Bize gelmiyor çünkü o şarkılar.
Evet.
Gizli kalıyor tabii ki. Yani o şarkıları bize biz oturup bütün gün oradan buradan şarkı keşfedemeyiz. Öyle bir şeyim, öyle bir durumumuz yok yani. Milyonlarca şarkı çıkıyor her gün. Nasıl takip edelim? Birilerinin bize göndermesi gerekiyor o şarkıları. Anlayabilmemiz ya da evet, bilebilmemiz için. Şey düşünün siz bir araba markasısınız. Büyük bir firmasınız. Bir tane bir model çıkardınız. Ama bunu reklamını yapmadınız. Direkt bayilere gönderdiniz. Ben o öyle bir model çıkardığınızı anlarım. O bayin önünden geçmem lazım.
Aynen.
Ya yani şans eseri evet. Bana onu reklamı yapsa o bayi televizyonda orada burada görsem diyeceğim. Aa bak böyle bir model çıkartmış. Müzik de böyle bir şeydir. Müziği yaparsınız eğer onu tanıtım yapmazsanız. Şans eseri bir yerde denk gelirsem ben o şarkıyı diyebilirim.
Evet.
Ama dijital dünyada öyle bir şey yok. Dijital dünyada mesela...
Tür seçilerek mesela.
Evet yani orada kategoriler var. Editorial listeler var bilmem neler var. Orada onlar keşfediyorlar zaten. Biz radyoda öyle değiliz. Bize gönderecekler şarkıları. Biz o konuda daha rahatız böyle. Keyfimiz yerinde. Uğraşmayız yani almak için.
Gönderiyorlar mı size şarkı?
Tabii evet, gönderiyorlar.
Peki ücretle mi yayınlıyorsunuz?
Hayır. Öyle bir şey yok. Biz iyiyse yayınlıyoruz. Yani
i̇yiyse yayınlıyoruz.
Tabii iyiyse. Her radyonun bir formatı var yani. O formatı göre gidiyoruz yani.
Anladım.
Yani mesela ben arabesk çalmıyorum bizim radyomuz.
Evet.
Yani
daha çok hip hop, R&B.
Hip hop da 150 çalıyorum. Yani güncel müzik neyse popüler müzik. Popüler müzik nedir? Pop müzik diye bir şey yok. Popüler müzik yani popun popüler kısaltılmışıdır. Evet. Pop müzik gündemde olan müziktir.
Gündemde olan.
Eğer rap müzik gündemdeyse bana göre pop müziktir.
Ezel yani, mesela.
Evet pop müzik. Popüler müzik çünkü. Yani pop müzik diye pop diye bir format yok yani.
Anladım. Genelde rapçiler pop müziğe karşı böyle söylemleri olur aslında.
Ya ben onu anlamıyorum. Pop müzik, hani popüler müziğin kısaltılmışı zaten pop müzik yani. Hani şimdi onlar bence olayı biraz yanlış anlıyorlar yani.
olabilir.
Yanlış anlıyorlar.
Vallahi gayet güzel. Sormak istediğin başka bir soru var mı?
Yok
Burak?
Şu an bu kadarı yeterli diye düşünüyorum.
Vallahi bugün yayınımıza konuk olduğunuz için, davetimize icabet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa son cümlelerinizi alarak kapatalım.
Yani ne anlatayım, ne sorayım? Düşünüyorum. çok var ama yani her şey güzel olsun. Ya daha ne diyebilirim ki? Yani... Umarım güzel bir yol geçiririz. Böyle
İnşallah.
Afet olmasın, bilmem İnşallah. Ne olmasın. Yani artık yeteri kadar çektik zaten ülke olarak.
Doğru.
Şu yani pandemiden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Kimin ahını aldık diye düşünüyorum ben. Hangi ülke ahını aldık ama başımıza evet. geliyor işte. Yani
maalesef.
Bir tek uzaylılar inmedi, bir de nükleer bomba patlamadı. Yani onlar olduğu zaman Allah üçgen Allah tamamlanacak. Allah ya tabii ki çok fantastik geliyor ama artık öyle şeyler yaşamaya başladık ki. Yani yok imkansız olmaz diyemeyeceğimiz bir şey kalmadı artık.
Aslında
yani,
ülke olarak her şeyi gördük hemen hemen.
Evet yani işte zor bir dönemde yaşıyoruz. Sadece hani şey değil, hastalıklar işte o pandemimizi çok yordu mesela. Pandemi birçok insana meslek kazandırdı. Ben yönetmenlik yapmaya başladım pandemi döneminde.
Doğru.
Bol bol zamanım vardı, ne yapabilirim dedim. Öğreneyim Doğru. dedim yani. Hani birçoğumuzun hayatına bir şeyler kattı ama götürdüğü şeyler de çok fazla var.
Maalesef.
Evet maalesef.
Yeter ki olmasın. Hani şöyle bir Norveç gibi ülke olamadık ya. Düşünsene. Norveç'e de Finlandiya'da doğal afet olup yayının hani yayıncılar kardeşim sen ne yapıyorsun falan diyeceklerini zannetmiyorum ben yani. Hani evet. Dünyada bize özel bir şeyler herhalde bu iş. Maalesef ki böyle. Çok teşekkür ederim geldiğiniz
için. Ben de teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yepyeni bir podcast yayınıyla yeniden görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın diyorum.